Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek muhterem dostlarımız, bugün Nisa suresinin 155. ayetinden başlayacağız. Yüce Rabbimiz kelam-ı kadimini en güzel şekilde anlamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Önce duamızla başlayalım. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allahümme ec'alni minel mutezahirin. Ya Rabbi, hidayete erdirdikten sonra gönüllerimizi kaydırma. Katından bize rahmet lütfeyle. Sen karşılıksız bol bol verensin Rabbimiz. Bizi tertemiz, Kur'an'a yaklaşabilen, Kur'an'la buluşabilen kullarından eyle. Estağfirullah. Febimâ nakdihim mîthâgahum ve küfrihim bi âyâtillâh ve katlihimul enbiyâe bi gayri hak ve kavlihim gulûbuna gulf bel tabeallahu aleyhâ bi küfrihim felâ yu'minûne illâ galîlâ. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz daha çok Yahudilerin verdikleri sözden dönmeleri ve daha başka suçları sebebiyle lanete uğramalarına, gazaba uğramalarına işaret etmektedir. Ve buyuruluyor ki, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ. Onlar Allah'a verdikleri sapasağlam sözleri bozmaları sebebiyle وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ ve Allah'ın ayetlerini gerek Tevrat'ta kendilerine gönderilen ayetleri, gerek kainatta görülen bir cümle ayetleri, gerekse peygamberlerin elinden zuhur eden mucizeleri inkar etmeleri sebebiyle ve katlihimul enbiya bi gayri hak ve bir de peygamberleri haksız yere katletmeleri, öldürmeleri, öldürme teşebbüsleri sebebiyle ve kavlihim kulubuna gulf bir de kalplerimiz kılıflıdır demeleri sebebiyle onlara lanet ettik ve onlar gazabımızı hak ettiler. Bu son bölüm cümlede mahzuf diyoruz biz buna. Hasfedilmiştir. Adeta Cenab-ı Hak başlarına gelen bir cümle kötülükler, lanet, ilahi lanet, rahmetten uzak kalmaları ve efendim gazaba uğramaları işte bütün bu sebeplerle olmuştur anlamında sonuç hüküm cümlesini Yüce Rabbimiz burada zikretmiyor. Daha başka ayetlerde misaklarını özellikle Allah'a verdikleri sözleri bozmaları sebebiyle kendilerine lanet ettik ifadesi geçiyor. İşte oradan hareketle müfessirlerimiz bu sonuç hüküm cümlesini bu şekilde takdir ediyorlar. Bütün bu yaptıkları sebebiyle onlara biz lanet ettik ve gazabımızı hak ettiler diye de parantez içinde bu manayı vermiş oluyorlar. Efendim buradaki bahsedilen konular üzerinde kısa kısa duracak olursak, Allah'a verdikleri sapasağlam sözü bozmak. Cenab-ı Hak özellikle vaadini bozan, sözünü bozan kimseleri mutlaka cezalandırıyor. Bir şekilde cezalandırıyor. Samimi bir tevbe ile tevbe etmedikleri sürece gerçekten ilahi gazabı ve hatta laneti hak ediyor bu nevi kimseler. Bunun için mümin insan, imanlı insanın hiçbir zaman verdiği sözü yerine getirmeme gibi bir duruma düşmesi istenmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafığın alametlerini sayarken söz verince sözünden döner buyuruyor. Bu sebeple bir mümin insan söz namustur, söz borçtur ve söz mutlaka yerine getirilmelidir anlayışıyla hayatını tanzim etmek durumundadır. Aksi halde gerçekten başına ne tür felaketlerin, ne tür belaların, ne tür lanetlerin ineceği tahmin bile edilemez. Öyle olunca ya söz vermemeli, herhangi bir sözden kastediyorum, insanlar ticari alışverişlerde olsun, daha başka hususlarda olsun, ikili ilişkilerde olsun, söz veriyorlar, rahatlıkla söz veriyorlar ve sözü de yerine getirmiyorlar. Esasen bunların hiçbiri cezasız değil. Yani zahiren hem dünyevi anlamda cezaları başlarına gelir, hem de uhrevi anlamda ahirette o söz verip de yerine getirmemelerinin bir şekilde karşılığını bulacaklardır. Bu bakımdan ilişkilerin bozulmasında zaten, daha çok da böyle düşmanlıkların başlamasında, huzursuzlukların başlamasında söz verip de sözünü yerine getirmeme vasfı yatar. Böyle bir ahlak kötü bir ahlaktır. Özellikle iş dünyasında gerçekten bu çok yaşanıyor. Adam çek yazıyor, efendim söz veriyor, falan ay ödeyeceğim diyor, falan ay malınızı teslim edeceğim diyor mesela, falan gün bu gerçekleşecek diye vaat etmesine rağmen, söz vermesine rağmen mesela sözünü yerine getirmiyor. Hem de hiçbir mani yokken getirmeyebiliyor. Çok rahat bir şekilde borç için, bir borcunu ödemek için bir vaatte bulunduğu halde keyfi olarak ödemeyebiliyor. Ya da malını teslim edeceği tarihi belirtirken teslim edemeyeceğini bile bile teslim edeceğim diye yalan söyleyerek vaat ediyor. Sonuç itibariyle kazandığım zannediyor belki ama en büyük kaybedenlerden birisi oluyor. Hele hele bu söz Allah'a verilen sözden cayılıyorsa, Cenab-ı Hak kullarına verilen sözden bile cayılmasını hiçbir zaman istemiyor ve kullarının bu noktada çok titiz davranmasına dikkat çekiyor. Bir de düşünün ki Allah'a söz vermişiz. Nasıl söz vermişiz? Her birimiz sen bizim Rabbimizsin Allah'ım, biz de senin kulunuz ve sana kulluk yapacağız, başkasına değil diyerek böyle bir iman ahdi, iman sözü vermişiz. Böyle bir karşılıklı adeta bir misak olmuş, sapasağlam bir söz alınmış bizden ve bu sözü bozuyoruz diyelim. Allah muhafaza buyursun. Hafazanallah, Cenab-ı Hak cümlemizi bu hallere düşmekten muhafaza buyursun. Bu sözü bozuyoruz. Allah'a verilen söz hele bozulursa bunun cezası çok büyük. Yani lanetle başlıyor ki o lanet kulun ilahi rahmetten kovulması anlamına gelir. Ve ilahi gazabın üzerine çekilmesi anlamına gelir. Yüce Rabbimiz bir insanın yapmayacağı şeyi söylemesinin çok çok büyük bir gazabı çekeceğini bir başka ayette şöyle ifade eder. Ey iman edenler! لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyi niye söylersiniz? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Sizin yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında çok büyük bir gazabı hak eder. Çok büyük bir gazabı üzerinize çeker buyurulur. Bu bakımdan söz vermek sıradan bir iş değildir. Bu ayetin bize öğrettiği edep budur. Şayet söz verilmişse mutlaka yerine getirilmelidir. Ne pahasına olursa olsun, eğer yerine getirilmeyecekse haklı olarak karşı tarafın affetmesi, mazur görmesi noktasında üzerimize düşen vazifeyi de yerine getirmemiz gerekir. Hele hele bilinçli olarak sözden caymak, söz verip sözü yerine getirmemek bu affedilecek bir suç değil neredeyse. Dolayısıyla bu konu son derece önemli. Yüce Rabbimiz Yahudiler üzerinden adeta tüm müminlere bu mesajları veriyorlar. Febima nakdihim mitaqahum. Başka ve küfrihim bi ayatillah. Bir de Allah'ın ayetlerini görmezden gelmek, inkar etmek, kabul etmemek. Allah'ın ayetleri bu ayet işaret anlamında birçok manası var elbette. Ama daha çok şu üç manayı gözetebiliriz burada. Birincisi, Yüce Rabbimizin gönderdiği sözlü ayetler. Mesela Kur'an'daki ayetler, cümleler, mesajlar böyle ayetlerdir. Tevrat'taki ayetler böyle ayetlerdir. İncil'deki böyle ayetlerdir. Dolayısıyla Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği ilahi vahiy ayetlerini inkar da, görmezden gelmek de böyle bir gazabı ilahiyi üzerimize Allah muhafaza çeken büyük bir suç oluyor. İkinci olarak ayetlerin görmezden gelinmesi, tekvini ayetler diye bildiğimiz bütün varlık alemindeki var olan tüm her şey Allah'ın ayetleridir. Gökteki güneşler, yıldızlar, efendim, yerdeki ağaçlar, dağlar, nehirler, rüzgarlar, bulutlar, yağmur, kar, bütün bunların hepsi Allah'ın ayetleri olarak bize hatırlatılır. Ve bu ayetlerin de görülmesi istenir. Cenab-ı Hak, gökte ayetler var, yerde ayetler var, kendi içinizde de ayetler var, görmüyor musunuz buyurarak, bu tekvini ayetlerin, kainattaki var olan bu varlıkların birer ayet olarak, birer işaret olarak ilahi kudrete delalet ettiğini görmemizi ister Rabbimiz. Bunlar görülmediği takdirde kul körlükle suçlanır. Esas bu körlük de baş gözü körlüğü değildir, kalp gözü körlüğüdür. Bu da esasen bu ayetlerin görülmemesi de büyük bir mahrumiyettir. Büyük bir şükürsüzlüktür. İman mahrumiyetidir. Cenab-ı Hak bu ayetlerin de inkarını istemez. Yerde gökte ne kadar ayetler var ama üzerinden gelip geçiyorlar, görmüyorlar, gafletle yürüyorlar diye Yüce Rabbimiz bu ayetleri görmeyen kullarını gafletle tavsif eder, vasıflandırır. Bu da ayet anlamındadır. Bir diğeri, peygamberlerin gösterdiği olağanüstü harikulade mucizelere de ayet denir. Bu ayetleri de efendim insanların inkar etmeleri çok büyük bir cezanın kendilerine yönelmesine vesile olmaktadır. İşte bütün bunların hepsine burada işaret var. Çünkü Yahudilerde mesela Hazreti İsa Aleyhisselam, ki birazdan Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili ayetlere geçmiş olacağız, onun göstermiş olduğu nice nice mucizeleri hep inkar etmişlerdir. Birçok peygamberin bu anlamda gösterdiği mucizeler kendi dönemlerinin kafirleri tarafından görmezden gelinmiş. Sihir denmiş, daha başka şeyler söylenmiş. Hem istemişler mucizeyi, Allah gönderince de, peygamberin elinden zuhur ettirince de bu sefer inkara yönelmişler. İşte hem istiyorsunuz, mucizeyi görünce de yine imana yönelmiyor, inkarda ısrar ediyorsunuz. İşte bütün bunlar laneti ve gazabı üzerinize çeken hadiseler olmuş oluyor. Ve küfrihim bi ayatillah ve katlihimul enbiya bi gayri hak. İşte bu Yahudilerin birçok peygamberleri haksız yere, herhangi bir suçları olmadığı halde öldürmeleri, hatta öldürme teşebbüsleri söz konusu olmuş. Cenab-ı Hak buna da işaret ediyor. Ve kavlihim kulubuna gulf. Bir de üstelik şöyle bir söz söylüyorsunuz: bizim kalplerimiz kılıflıdır. Bu gulf kelimesi iki manada kullanılıyor burada. Bir, bizim kalplerimiz ilim deposudur. İlimle dop doludur anlamında. Dolayısıyla biz peygamberlerin işte böyle vahiylerine, bilgilerine, bize vereceği mesajlara ihtiyacımız yoktur demektir bu. Yani biz doluyuz. Bize anlatmana gerek yok. Biz zaten senden daha iyi biliyoruz. Senin vereceğin bilgiler bizim için yeni bilgiler sayılmaz. Dolayısıyla sen bize boşuna anlatıyorsun anlamında böyle bir kibir görüntüsü, bir bu anlam vardır diyor müfessirlerimiz. Kalplerimiz kılıflıdır. Yani ilim deposudur, ilim mahfazasıdır anlamında. İkincisi, kalplerimiz böyle örtülüdür, kılıflıdır. Yani dolayısıyla anlama melekelerimiz kapalı. Sen bize boşuna anlatma diyerek, adeta yine alay ederek, sen bizim külahımıza anlat dercesine böyle bir küstahlık görüntüsü. Bir de böyle söylemeleri, bu sözlerde Allah elçilerini son derece tabii incitmiştir. Allah'ın elçisine, Allah'ın Resulüne karşı gösterilen böyle bir edepsizlik, bu tavır hakikatte Cenab-ı Hakk'a karşı gösterilmiş bir tavırdır. İşte bu sebeple Yüce Rabbimiz bu Yahudilerin lanete ve gazaba uğramalarının temelinde bu nevi tavırlarının var olduğuna dikkat çekmiştir. Bu çeşit bakış açısı maalesef tabii her dönem bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kendini birkaç işte kitap okumakla alim zanneden, mürekkep yalamış, entelektüel geçinen kimileri bu anlamda peygamberlerin mesajlarına karşı, Kur'an'ın ayetlerine karşı ve hatta alimlerin, İşte Kur'an ve sünnet alimlerinin, Rabbani alimlerin ve ariflerin işaretlerine, yol göstermelerine karşı böyle bir küstahça duruş sergilerler. Her dönem olur bu. Maalesef tabii müminler arasında da olur. Müminiz diyen insanlar arasında da olur. Bu tavır hoş bir tavır değil. Bu tavır insanın ilahi bilgiye karşı mustani bir duruşu demektir. Rabbin gönderdiği mesajlara karşı ihtiyatsızlık arzı, ihtiyatsızlık duruşu demektir. Böyle bir duruş, bu mustani duruş kişinin ayağının kaymasına, gönlünün kararmasına ve zamanla imandan bile uzaklaşmasına sebep olabilmektedir. O bakımdan bu nevi kibir göstergeleri Cenab-ı Hakk'ın gazabını çekmektedir. Şeytani bir tavırdır bu. Ben daha çok biliyorum, ben daha hayırlıyım. Ene hayrun min, ben ondan daha hayırlıyım. Ben ondan daha alimim. Ben ondan daha bilgi doluyum anlamındaki duruşlar efendim Cenab-ı Hakk'ın gazabını ve lanetini kul üzerine çekmektedir. Bu bakımdan insan ne kadar alim olursa olsun, ne kadar bilgi sahibi olursa olsun, tevazuya bürünmesi, onun kendi halini koruması ve geliştirmesi bakımından son derece önemli bir edeptir. Bu ayetlerin her biri satır satır, kelime kelime bu anlamda bize bir hayat edebi, insanlık edebi, kulluk edebi öğretmektedir. Yüce Rabbimiz onlar hemen peşinden bel tabeallahu aleyha bi küfrihim, sanki en son cümlenin bir mutarıza cümlesi gibi, bir ara cümlesi gibi şöyle buyurmaktadır. Yok, bilakis onların kalpleri küfürleri sebebiyle mühürlenmiştir. Küfürleri onların kalplerinin üzerinde adeta böyle bir mühür oluşturmuştur. Küfürleri sebebiyle esas onların ilahi vahye karşı duyarsızlıkları, böyle kalplerinin bir şekilde ilahi mesajları anlamaya karşı kapalı olması, kalplerinin mühürlü olmasındandır. Yoksa onların kalplerinin ilim düpesi olmasından dolayı değil, yani böyle bir bilgiye muhtaç olmadıklarından değil, kalpleri mühürlü olduğundan esasen böyle bir tavır içine giriyorlar diyerek Cenab-ı Hak hakikatlerine işaret ediyor onların. Bel tabeallahu aleyhiya bi küfrihim, onlar bilakis kalpleri mühür, Allah onların kalplerine küfürleri sebebiyle, hatta küfürlerini bir adeta bir kalbin üzerine bir örtü, bir pas, bir kapak yapıp mühürlemiştir. O sebeple onlar böyle bir duruş, böyle bir tavır sergiliyorlar. Allah'ın ayetlerini inkarları belki bundan, peygamberleri öldürme teşebbüsleri bundan. Hatta bu bilgiye ihtiyacımız yok demelerinin sebebi bile bundandır diyerek adeta bu noktaya işaret ediyor ve devamında فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا, artık onlar pek az iman ederler. Pek az şeye iman ederler anlamına geldiği gibi bu bölüm, pek azı iman eder onların anlamına da gelir. İmana giden yolu daraltmış oluyorlar onlar inkarları sebebiyle. Adeta kapatmış oluyorlar. Kendi hakikatlerinin üzerine örttükleri için iman ışığı o gönül alemlerine doğmuyor. Şerh-i sadır dediğimiz o göğsün manen açılması nimetinden mahrum kalmış oluyorlar. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا, bu suçları işleyenler çok az iman etmiş olurlar. Ya da iman bunların çok azına nasip olur. Çok azı yaptığı suçun farkına varır. Tevbeye çok azı yönelir. Bunlar büyük suçlar. Öyleyse efendim özellikle sözü, Allah'a verilen sözü bozanlar, Allah'ın ayetlerini görmezden gelen bir tavır içinde olanlar, peygamberleri adeta gündemlerinden çıkaranlar, peygamberi aradan çıkaranlar, elbette bugün peygamberi zahiren tekrar öldürme gibi bir suç işlemek mümkün değil ama peygamberin misyonunu, peygamberin peygamberlik vasfını bir şekilde adeta katledercesine, bir itibar katli gibi peygamberin elçiliğini görmezden gelerek onu gündemlerinden çıkaranlar da var. İşte bütün bunlar insanın nasipsizliğinin mi diyelim belki, ya da şöyle demek daha doğru olabilir, kendi nasibini kapatmasının vesileleridir. Yoksa Cenab-ı Hak, Yüce Rabbimiz hiçbir kuluna rahmet kapılarını baştan kapatmamıştır. Her kuluna Rabbimiz şefkatlidir, merhametlidir. Ancak kul kendi nasibine düşecek ilahi rahmeti kendi eliyle yine kapatmaktadır. Ve dolayısıyla imana giden yol daralmakta, iman iyice sönükleşmekte, donuklaşmakta ve belki zamanla ortadan kalkmaktadır. Allah muhafaza buyursun. Bunlar Yüce Rabbimizin Yahudiler üzerinden bütün insanlığa hatırlattığı hakikatlerdir, mesajlardır. Yine devam ediyor 156. ayet. Ve bi küfrihim, yine onların inkarlarında inatları, ısrarları. Ve kavlihim ala Meryem'e buhtanen azime, ve Meryem valideye büyük bir iftirada bulunmaları. Nasıl bir iftirada bulundular? Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ı babasız olarak Meryem valideye bir ruh olarak ilka edince, bırakınca, onlar Meryem validenin zina ettiğine dair efendim ileri geri konuştular. Zinaya düştüğünü ifade ettiler. Cenab-ı Hak bununla ilgili buhtanen azime, onlar çok büyük bir iftirada, çok büyük bir bühtanda bulundular Meryem'e. İşte onların lanetlenmesinin temelinde bu büyük suçları var. Hiçbiri küçük suç değil bunların. İffetli bir hanıma Allah muhafaza, bu anlamda zina iftirasında bulunmak o insanı adeta öldürmektir. İnsan içine çıkılmayacak hale düşürmektir. Ne büyük bir zulümdür. Ne büyük bir adeta itibar katlidir. Yüce Rabbimiz buna dikkat çekiyor. Tabii kendi döneminde Meryem validemiz böyle bir iftiraya maalesef maruz kalmış. Ama Yüce Rabbimiz onu her zaman tertemiz olduğunu, pırıl pırıl olduğunu ilan etmiş. O dönemde de ilan etmiş. Hem de İsa Aleyhisselam'ı bir mucizeler peygamberi yaparak, beşikte konuşturarak Rabbimiz onun tertemiz olduğunu ortaya koymuş. İşte kıyamete kadar devam edecek olan bu Kur'an-ı Azimüşşan'la da Meryem validemizin pir-u pak olduğu bütün insanlığa sürekli tekrar edilmektedir. Meryem suresi diye bir sure, hususi bir sure Kur'an'da indirilmiştir. Yine devam ediyor bu Yahudilerin o dönemde işlediği cürümler, neler olduğunu saymaya Kur'an devam ediyor. Ve kavlihim inna katelnel mesiha İsa ibn Meryem Resulullah. Allah'ın Resulü İsa bin Meryem'i, Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyle de onlar lanet hak ettiler. Meryem oğlu İsa'yı Allah elçisi. Dikkat ederseniz hem Allah elçisi diye ifade ediyorlar. Burada bir yine bir alay söz konusu. Bir insan Allah'ın Resulü olduğuna inana inana bir peygamberi öldürmeye teşebbüs eder mi? Etmez. Ya işte kendini Allah elçisi diye takdim eden Meryem oğlu İsa'yı da öldürdük demeleri sebebiyle diyor Cenab-ı Hak. Bu lanet ve gazabı onlar hak ettiler. Ve Yüce Rabbimiz وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ. Halbuki onlar İsa'yı katletmediler, öldürmediler. Onu asmadılar da, çarmıha da germediler. Ama onlara öyle gösterildi, öyle benzetildi. Bu noktada onlar öyle bir şüphe içine düşürüldüler diye Yüce Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ın gerçekte, hakikatte öldürülmediğini, çarmıha gerilmediğini burada apaçık beyan ediyor. Muhterem kardeşlerim, İsa Aleyhisselam gerçekten doğuşundan ve son anına kadar hep her alanda olağanüstülükleri üzerinde tecelli etmiş bir nebi-i zişan, bir büyük peygamber. Mucizeleri onun doğuşundan başlamış. Dikkat edilirse babasız bir şekilde Meryem valide İsa Aleyhisselam'a hamile kalmış. Daha beşikteyken konuşmaya başlamış. Daha fil mehdi diyor Cenab-ı Hak. Beşikte diyor konuşmaya başladı. Ben Allah'ın kuluyum diye başladı. Çocukken, bebekken, daha belki 3 günlük, 5 günlükken yani annesine yapılan iftira karşısında mucizevi olarak Cenab-ı Hakk'ın beşikte konuşturduğu bir peygamber. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'da onun birçok mucizesine dikkat çekilir. İşte amaları iyi ettiğinden, bir efendim çamurdan bir kuş sureti yapıp üflediğinde Allah'ın izniyle onun canlanıp uçtuğundan, ölüleri dirilttiğinden, birçok hastalığa elini dokunarak, üfleyerek, okuyarak hemen şifa onun elinden ihsan edildiğinden Yüce Rabbimiz bahseder. İsa Aleyhisselam'ın her safhası mucizedir adeta. Efendim son anları da mucizedir İsa Aleyhisselam'ın. İşte Yahudiler bir şekilde onu öldürmek isterler. Ve rivayete göre onun havarilerinden birisi de ona ihanet ederek onun bulunduğu yere haber verir. Ve İsa'yı kendilerince onlar çarmıha gerdiklerini, öldürdüklerini ifade ederler. Ama Yüce Rabbimiz bu ayette de ifade edildiği gibi onun asla öldürülmediği ve asılmadığı, çarmıha gerilmediğini, onlara öyle gösterildiğini bir şekilde burada beyan eder. Bu konu hakkında gerek Hristiyanlar, gerek İslam alimleri çok çok farklı görüşler de ileri sürmüşlerdir. Hristiyanlar kendi içlerinde belki onun bedeninin çarmıha gerildiğini ama ruhunun, özünün, hakikatinin Allah'a yükseltildiğini ifade ederek bir şekilde o çarmıha hadisesini doğrularlar. Kimisi çarmıha gerildi ama ölmedi. Daha sonra tekrar Cenab-ı Hak ona ruhunu bir şekilde devam ettirdi. Vücudunda kalmaya devam etti ve sonra vefat etti diyenler var. Yine Hristiyanlar arasında o kabrinde üçüncü günü Rabbin katına yükseltildi diyerek öldürüldü. Sonra Rabbin katına yükseltildi diye çok çeşitli farklı görüşler ortaya konuluyor. İslam alimleri de bu çerçevede bir kere şunun altını her biri çiziyor. Cenab-ı Hakk'ın ayeti burada mesaj son derece açık. Rabbimiz onu öldürmediler ve onu asmadılar buyurduğuna göre kimi akli olarak bunu aklileştirmek isteyenler Hristiyanların yaptığı izahlara benzer tarzda da demişlerdir ki Cenab-ı Hak evet o insanın hakikati bu cesetten ibaret değil. Onlar onun cesedini efendim astılar ama hakikatini asamadılar. Onu silemediler. Onu yeryüzünden tamamen ortadan kaldıramadılar. Onun hakikati baki kaldı diyerek Hristiyanlardaki görüşe yakın görüş de beyan edenler var alimlerimiz arasında. Fakat ehli sünnet dediğimiz alimlerimizin çoğunluğuna göre ise İsa Aleyhisselam asla öldürülmemiş ve asılmamıştır. Burada da ifade edileceği gibi Rabbin katına yükseltilmiştir. Ve kıyamete yakın tekrar Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla aramıza dönecektir. Ve ümmet-i Muhammed olarak dönecektir. Peygamberimizin peygamberliğini efendim kabul etmiş bir şekilde ona ümmet olarak dönmüş olacaktır yorumunu yapar ehl-i sünnet alimlerimizin birçoğu. Şimdi burada esasen İsa Aleyhisselam'la ilgili Cenab-ı Hakk'ın bu beyanına tam iman ederek onun öldürülmediğini, asılmadığını kabul etmek bizim müminlik gereğimiz, yani imanımızın bir gereği. Bu ayetler Rabbimizin ayetleri ve Rabbimiz de onun öldürülmediğini ve asılmadığını beyan ediyor. İşte o aklileştiren alimlerimiz, konuyu biraz daha akıl planında çözmeye çalışan alimlerimiz şehidin durumuna benzetiyorlar bunu. Nasıl şehitlerle ilgili Cenab-ı Hak onlara ölüler demeyin, onlar diridirler ve Allah katında rızıklandırırlar buyuruluyor. İşte İsa Aleyhisselam'ın diriliği de böyle bir diriliktir. Onun yükseltilen yönü onun esas ruh tarafıdır. Zaten İsa ruhtan ibaret adeta ve ruhum minh Cenab-ı Hak öyle buyurur. İsa Aleyhisselam'ı takdim ederken onun Allah'ın kelimesi ve ondan bir ruh olarak ifade edilir. Dolayısıyla İsa'nın hakikati zaten ceset değil ruhtur diyerek bunu bu şekilde akli bir izah getirmeye çalışırlar. Bedeni öldürülmüştür ya da bedeni bir şekilde asılmıştır ama hakikati asla öldürülmemiştir diyerek böyle izah etmeye çalışırlar. Fakat böyle bir tevili zorlama olarak gören alimlerimiz hayır, İsa Aleyhisselam'la ilgili Cenab-ı Hak çok özel bir şekilde beyanda bulunuyor. Ve öldürülmediği ve asılmadığını bilakis Allah'ın katına yükseltildiğini bu ayetlerde ifade ediyor. Öyleyse biz onun öldürülmediğine, asılmadığına, hatta bedenen de öldürülüp asılmadığına iman eder ve onun bir şekilde yükseltildiğini kabul ederiz ve böyle tasdik ederiz diyerek ayetin zahirine tam böyle iman ederler. Şimdi esasen İsa Aleyhisselam'ın hayatının ta başlangıcından itibaren, annesinin hamile kalmasından itibaren, beşikte konuşması ve hayatının mucizelerle dolu olmasına bakarak sonunun da çok farklı ve olağanüstü bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın katına yükseltildiğini kabul edebiliriz. Böyle kabul etmek bize bir şey kaybettirmez. Ve nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne tekrar indirileceği üzerinde durmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın vefat ettirildiğine dair teveffa kelimesinin kullanıldığı ki vefat anlamındadır. Bu kelimenin kullanılmasına yola çıkan kimileri, evet İsa Aleyhisselam Yahudiler tarafından öldürülmedi, asılmadı ama eceliyle zamanı gelince öldü, vefat etti diyenler de olmuştur. Ancak o kelimede de bir takım farklı manalar var. Teveffa kelimesi Kur'an'da zaman zaman bir şeyi tas tamam almak anlamına da geliyor. Sadece ruhaniyet anlamında insanın canını almak noktasında kullanıldığı gibi bir şeyi bir bütün halinde almak anlamına da kullanılan bir kelime. Görüldüğü gibi esasen bir dört dörtlük bir netlik söz konusu değil. Belki bütün müfessirler bunda hemfikir. Burada konuya nasıl yaklaştığınız önemli. Aklen mi yaklaşıyorsunuz, kalben tasdik ve iman yönüyle mi yaklaşıyorsunuz? Acizane kanaatim bu meselede de İsa Aleyhisselam'ın doğumuna olduğu gibi imanla yaklaşmak, kalp ile yaklaşmak, tasdik ile yaklaşmak ve işin hakikatini ancak Allah bilir diye meseleyi öyle bırakmak daha doğru bir edep olur diye doğrusu düşünüyorum. Bu çerçevede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya ineceğiyle ilgili haberleri çok. Birçok hadis kitabımızda Kütüb-i Sitte diye bildiğimiz o 6 tane sayı hadis kitap kaynaklarımızda birçok hadis var. Buradan yola çıkarak bazı alimlerimiz özellikle akide üzerine derinleşmiş alimlerimiz, kelam alimlerimiz, ehl-i sünnet içerisindeki alimlerimiz İsa Aleyhisselam'ın inişini akaid kitaplarına yazmışlardır. Nüzul-i İsa hak demişlerdir. İsa Aleyhisselam'ın inişi haktır demişlerdir. O İsa Aleyhisselam'ın inişiyle ilgili de yine özellikle bunu da aklileştirmek isteyen kimi alimlerimiz, tabii hepsine bir şekilde saygı duyuyoruz. Onlar öyle yaklaşıyorlar meseleye. Diyorlar ki İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda inişi demek, işte onun değerlerinin, merhamet ve şefkat gibi bir takım değerlerinin daha çok kabul edileceği anlamına gelir diyerek yorumlamaya çalışıyorlar. Ancak böyle zorlama yorumlara girmeye de hiç gerek yok. Çünkü kıyamete yakın bir takım olağanüstü hadiselerin olacağına dair birçok hadislerde bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberler var. Belki mümin insana yakışan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerine beyan ettiği şekilde iman etmektir. Aler ra'si vel ayn, semi'ana ve ata'ana, baş üstüne biz işittik, itaat ettik diyerek bir teslimiyet göstermektir. Çünkü insanoğlunun bilgisi son derece kısıtlıdır. Dolayısıyla bu kısıtlı bilgimizle her şeyi biliyor edası içerisine girip her şeyi kendi aklımızın sınırları içerisine sıkıştırmak mecburiyetinde değiliz. Ama kimileri de tamam benim aklım yatmıyor, ben bunu şöyle yorumluyorum diye yorumluyorsa da o onu bağlar diyelim. Onun da imanını sorgulayacak noktada değiliz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselam'ın inişiyle ilgili iki hadis nakledelim burada. Şöyle buyuruyor. Birisi İbn-i Mace'de rivayet edilen bu hadiste Efendimiz buyuruyor ki Hazreti İsa üzerinde kızıl toprak renginde iki elbise olduğu halde iner. Haçı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır, insanları İslam'a çağırır. Allah onun zamanında İslam hariç bütün dinleri ortadan kaldırır. Yeryüzüne emniyet gelir. Bunun bereketiyle arslanlar develerle otlar. Çocuklar yılanlarla oynar der Efendimiz. İbn-i Mace de rivayet ediliyor. Bir başka hadis-i şerif ki bu da bu hadis-i şerifte daha çok Buhari ve Müslim gibi en güvenilir hadis kaynaklarımızda yer alır. Muttefakun aleyh bir hadistir. şöyle buyurur Efendimiz, nefsim kudret elinde olan, yani canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın İslam şeriatıyla hükmedecek, adaletli bir hakim olarak aranıza ineceği, haçları kırıp domuzları öldüreceği, ehli kitaptan cizyeyi kaldıracağı, yani ehli kitabın da Müslüman olup Yahudilik ve Hristiyanlığın kalkacağı vakit yakındır. O zaman mal öylesine artar ki kimse onu kabul etmez. Tek bir secde dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur. Bu hadis-i şerifi rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinin sonunda der ki, dilerseniz şu ayeti okuyun. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecek. O da kıyamet günü onlar aleyhinde şahit olacaktır. Nisa suresi, ki birazdan gelecek 159. ayet, bunu okur. Evet, bu hadisler ve benzeri birçok hadisten yola çıkan ehli sünnet alimlerimizin büyük çoğunluğu Hazreti İsa ile ilgili daha çok iman merkezli yaklaşımda bulunur. Yani madem ki Rabbimiz böyle buyuruyor, onu o Yahudiler öldürmediler, asmadılar da ama onlara öyle göründü, öyle gösterildi. Onlar şüphe içine böylece düşürülmüş oldular. Ya da birisi ona benzetildi anlamındaki ayetten yola çıkarak kesinlikle onun öldürülmediği ve asılmadığına tam iman etmişler. Bu ayeti ayrı ayrı yorumlama gereği de hissetmemişler. Biz de aynı kanaatteyiz. Doğrusu bu ayete olduğu gibi iman etmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. İşin hakikatini Cenab-ı Hak daha iyi bilir. Ve innellezine ihtelefu fihi lefi şekkin minhu. Zaten hemen peşinden Yüce Rabbimiz onun hakkında farklı farklı görüşler ileri sürerek ihtilafa düşenler hakikatte bir şüphe içindedirler. Ondan şüphe içindedirler. Hiç kimse yaptığı yoruma da tam da güvenmiyor adeta. Bir şüphe içindedirler. Mâ lehum bihi min ilm illettibâ'a zan. Onun hakkındaki bilgisi sadece zanna uymaktan ibarettir. Hakikatte bir gerçek bilgiye hiçbiri sahip değil diyor. Öyleyse madem ki gerçek bilgiye hiçbiri sahip değildir, onun nasıl hayatının sonunun, nasıl bir şekilde dünya hayatının sonunun bittiğine dair kesin bilgi madem ki kimsede yok, herkes zanna uyuyor, kanaatine uyuyor. Bir şekilde kanaat, zan ne demektir? %50 ile %99 arası insanın bir şekilde kendinin içindeki kanaatidir. Madem ki Yüce Rabbimiz hiçbirinin kesin bilgisi yoktur buyuruyor, o zaman mümine düşen böyle kanaatlerin peşinde herhangi bir kanaati, herhangi bir zannı kesinmiş gibi dört dörtlük ona sarılmak değil, tam tersine Allah'ın verdiği bilgiyle yetinmektir. Resulünün haberiyle yetinmektir ve ona iman etmektir. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا. Bakınız tekrar Yüce Rabbimiz, o İsa'yı yakini anlamda kesin olarak öldürmediler. Yani öyle bir ölüm hadisesi olmadı. بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ لَيْهِ. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Bilakis Allah onu yükseltti. Efendim sadece ruhunu yükseltti. Bedenine toprakta kaldı. Bir şekilde oldu diyerek yorumlara sapmak bir şekilde elbette o da bir bakış açısıdır, yaklaşımdır. Ama Yüce Rabbimiz buradaki katil meselesinin sadece ruhaniyet itibariyle oldu diye herhangi bir beyanda bulunmuyor. Cesedini öldürdüler ama ruhunu biz aldık, hakikatini biz aldık tarzında buyurmuyor. Burası imanla ancak aşılabilecek bir meseledir diyebiliriz. Ve kânallâhu azîzen hakîme. Allah azizdir. Yani sizin tasavvurlarınızın ötesinde yücedir Allah. Ve yaptığını sapasağlam yapar. Her şeyinde hikmetle dopdolu yapar. Sanki bu ayetin bu şekilde bitmesi de yani Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ın her şeyi dilediği şekilde yapabileceğinin farkında değil misiniz? Anlamında bir ikaz gibidir. Öyleyse biz diyoruz ki müminler olarak, ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Dilersen kulunu kıyamete kadar yaşatırsın. Dilersen öldürürsün. Kendi katında farklı farklı hayatlar lütfedersin. Öyleyse burası İsa Aleyhisselam'ın hadisesi tamamen imanla çözülebilecek, bir teslimiyetle çözülebilecek bir durumdur. Bu böyle bir yaklaşımın çok daha salim, çok daha güzel bir yol olduğu kanaatindeyim muhterem kardeşlerim. Ve in min ehlil kitab illa leyu'minenne bihi kable mevtihi. Ehli kitaptan herkes kendi ölümünden önce mutlaka ona iman edecek diyor Cenab-ı Hak. Bu ayet de çok üzerinde tefsirler yapılmış bir ayettir. Nasıl iman edecek? Yahudi ve Hristiyanlar deniyor. Son nefesten önce mutlaka bir İsa Aleyhisselam'la ilgili imanları oluşacak. Nasıl bir iman? İşte Yahudiler onun da peygamber olduğuna dair bir imanı olacak. Çünkü daha önce hep inkar etmişlerdi. Hristiyanlarda da onun bir şekilde ilah değil Allah'ın Resulü olduğuna dair bir iman gerçekleşecek. Ama bunu şöyle de anlıyor alimlerimiz. Ehli kitaptan her birinin mutlaka ona sahih bir imanla iman etmesi gerekir anlamında şey yapıyorlar. Aksi halde ne olacak? Ve yevmel kıyameti yekûne aleyhim şehîde. Kıyamet gününde İsa aleyhisselam onlar hakkında aleyhlerinde şahitlik yapacak. Nasıl şahitlik? İşte Hristiyanlar hakkında ya Rabbi ben onlara inni Abdullah dedim. Ben Allah'ın kuluyum dedim. Onlar beni ilah seviyesine yükselttiler. Dolayısıyla ben onların o sözlerinden beriyim. İşte Yahudiler benim peygamber olduğumu kabul etmediler tarzında onlar aleyhinde şehadette bulunacak İsa aleyhisselam diye bu şekilde anlaşılıyor. Bazı alimlerimiz de bu ayeti şöyle anlamışlar. Evet, ölümden az önce, ölmeden hemen önce yani sekerat halindeyken onlar bu gerçeğe iman edecekler ama o artık yeis halinde tabiri caizse öte tarafın, öbür tarafın, ahiret aleminin pencereleri, panjurları açılıp da insan o tarafı seyretmeye başladığı anda artık iman fayda vermeyeceğinden o andaki imanları onlara faydalı olmayacak. Ve İsa aleyhisselam onların aleyhinde şehadette bulunmuş olacak. Kimisi de bu ayet-i kerimeyi böyle anlamıştır. Bazıları da İsa aleyhisselamın ölümünden önce ki son indiğinde İsa aleyhisselamın inişine bu ayetin delil olduğunu söylerler. Ve ehli kitabın o dönemde artık İsa aleyhisselamın hem kendi peygamberliğine hem de İslam'ın getirdiği ahkama tam iman edeceği tarzında anlaşılmıştır. Ve buradan da Hazreti İsa aleyhisselamın tekrar yeryüzüne bir şekilde indirileceğine dikkat çekilmiştir. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا Yahudilerden bir grubun zulmetmeleri sebebiyle, zulme kalkışmaları sebebiyle حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ Kendilerine helal kılınan nice temiz şeyleri biz onlara yasakladık, haram kıldık buyuruluyor. Bununla ilgili de Yüce Rabbimiz En'am suresinde nelerin haram kırıldığını En'am suresi 146'da şöyle bize hatırlatır. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kılmıştık. Sığır ve koyunların sırt ve bağırsaklarına yapışmış yahut kemiğe karışmış yağları dışındaki tüm iç yağlarını da onlara haram kılmıştır Allah. Azgınlıkları yüzünden biz onları böyle cezalandırdık. Gerçekten biz gerçeği söyleriz buyuruyor. Peki insan böyle tabii zulme sapınca haksız yere peygamberleri öldürmek gibi sözlerinden caymak gibi nice zulümlerin içine düşünce Yüce Rabbimiz onlara bir ceza olarak tertemiz kılınan, tertemiz olan yiyeceklerin bir kısmını da onlara yasaklamış ve haram kılmış. Adeta cezalandırmıştır. Cenab-ı Hak bu ayette de buna dikkat çekiyor. Bir zulüm sebebiyle bir de ve bi saddihim an sebilillahi kesiran Allah yolundan alıkoyma noktasında çokça faaliyette bulunmaları sebebiyle de nicelerini, birçoklarını Allah yolundan alıkoymaya teşebbüs etmeleri sebebiyle bir de zulümleri sebebiyle böyle bir yasaklama kendilerine gelmiştir. Tertemiz olan yiyecekler onlara haram kılınmış, yasak kılınmıştır. Bu yasak kılınmanın bir başka sebebi ve akdihimur riba ve kad nuhu anhu kaçınmaları emredildiği halde riba almaları, yani faize yönelmeleri, faizli alışverişler ya da faizli para vermeleri, borçlanmalar yapmaları sebebiyle bu cezayı hak ettiler. Ve eklihim envalen nasi bil batil, ve insanların mallarını batıl yolla, meşru bir yolla değil, Allah'ın kendilerine gösterdiği bir çerçeve içerisinde değil, kendi hevalarına, arzularına, kendi hesaplarına, menfaatlerine uyacak şekilde insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle işte bu nevi cezalara çarptırılmışlardır. Ve a'tedina lil kafirine minhum azaben elime, biz onlardan kafir olanlara çok acıklı bir azap hazırladık diyor Yüce Rabbimiz. Ayrıca hem dünyada böyle cezalara çarptırıldılar, hem de ahirette çok acıklı bir azap onların kafirlerine hazırlanmıştır buyuruyor Rabbimiz. Lakinir rasihune fil ilm minhum, yalnız bunlardan ilimde derinleşmiş olanlar, işte Abdullah İbn Selam gibi işin hakikatine vakıf olanlar, vel müminune, ve diğer müminler gibi sahih olarak bir şekilde iman etmiş olanlar, yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik, bu derinleşmiş işin hakikatine vakıf, gerçekten sahih bir ilme sahip alimler ve dürüstçe mümin olmuş olanlar, hem sana indirilene iman ederler ey Habibim, hem de senden önce indirilene iman ederler. Vel mukimine salate, onlar namazı da hakkıyla ikame ederler, yerine getirirler, namaz kılarlar. Vel mu'tune zekate, zekatı gereği gibi verirler. Vel mu'minune billahi vel yevmil ahir, Allah'a ve ahiret gününe de tam iman ederler. İşte ulaike senutihim ecran azima, böylelerine de biz büyük bir ecir vereceğizdir. Yani Yahudi ve Hristiyanların hepsi aynı kefede değil. Bunların içerisinden böyle de bir sağlam, güzel bir grup var. Hakikati bilen gerçek alimler var. Hem ey Nebi-i Ekrem, senin peygamberliğine, hem de senden önce gelen peygamberlerin peygamberliğine iman eden, namazını kılan, zekatını veren, ahirete iman eden kimseler var. Onlar diğerleri gibi değil. Onlar cehenneme gitmeyecekler. Onlara Allah daha büyük bir ecir hazırlamıştır. Onlara da o ecri verecektir buyuruyor Rabbimiz. Efendim, bugün de inşallah 262 Nisan suresinin 162. ayetini bitirmiş olmakla dersimizi, efendim, tefsir meclisimizi kapatıyoruz. İnşallah Rabbimiz nasip ederse bir sonraki programda 163. ayetten devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet olunuz.